Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli, kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazretlerinin ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazretlerinin ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, Allah Teala Hazretleri kullarını çok sevdi. Onların dünya gurbetinde kaybolup gitmelerine, ahiretlerini perişan etmelerine razı olmadı. İnsanların her iki cihanda saadete ermesini istedi. Kendine varan dümdüz, aydınlık ve geniş yolda kolayca yürümelerini sağlamak üzere onlara rehberler gönderdi. Bu rehberlerin sonuncusu ve en büyüğü bizim peygamberimiz oldu. Önceki peygamberler sadece kendi milletlerini uyarırken, Resulullah Efendimiz'e kıyamete kadar gelecek bütün insanları Hakk'ın yoluna çağırma görevi verildi. Kimi peygamberlerin ardından sadece bir kişi, kiminin ardından 10 kişi veya daha fazla kimse gittiği halde onun ardından milyarlarca insan yürüdü. Bütün insanları kucaklayacak bir peygamber çok özel bir surette yetiştirilmeliydi. Bu sebeple Allah Teala ona farklı özellikler verdi. Kendisine en güzel ahlakı öğretti. Gönlünü şefkatle, merhametle donattı. "Ben kullarımı çok severim. Onları sen de sev," dedi. Daha önceki peygamberlere verdiği kitapların en büyüğünü ona verdi. "İnanmak isteyenlere bu kitapla yol göster. Onlara buyruklarımı bildir. Kendilerine en üstün yaşama modelini öğret," buyurdu. Kainatın sahibi ona kimseye vermediği bir üstünlük daha verdi. Onu alemlere rahmet olarak gönderdi. O Allah'ın yeryüzündeki rahmeti ve bereketiydi. Aklını kullanan herkesi derin uykudan uyandıracak, onları ellerinden tutup Allah'ın rızasına, cennetine ve cemaline götürecekti. Allah insanlara akıl nimeti vermişti ama insanın akıllı olması aklını kullanmaya yetmedi. Aklını beğenenler onun ardından gitmedi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde her vesileyle peygamberini tanıtmaya, onun değerini hatırlatmaya davet etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hep ümmetini düşündüğünü, onların iyiliğini, hayrını, ebedi kurtuluşunu gözettiğini, dünyada ve ahirette zarar görmelerine razı olmadığını bildirdi. Müslümanların da onu çok sevmesi gerektiğini, onun müminlere canlarından daha ileri olduğunu söyledi. Onu sevdikçe kendisine bağlanacaklarını, ona bağlandıkça ruhlarının daha çok incelip yükseleceğini bildirdi. Ümmetini böylesine düşünen bir peygamber elbette çok sevilmelidir. Yüce varlığının başlara taç, sözlerinin gönüllere ilaç olduğu bilinmelidir. İyi mümin olabilmek için onun analardan, babalardan, ciğerparesi yavrulardan, kısacası her varlıktan daha çok sevilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Çünkü bir ana, bir baba, güzel bir yavru ve değerli bir sevgili insana sadece dünya bahtiyarlığı verebilir. Ama o Peygamberler Sultanı insanın hem dünyada hem de ahirette mutlu olmasını sağlar. Özellikle ahiret hayatında insan için hazırlanmış olan nimetlerin en kıymetlisine nasıl ulaşılacağını gösterir. İnsan sonsuz olan ahiret hayatında yoksul, sefil ve perişan olacaksa, 2 günlük dünyada bir eli yağda, bir eli balda yaşamanın ne değeri olabilir? İnsanı ebedi karanlıktan sonsuz aydınlığa çıkaracak olan bir peygamberin ona kazandıracağı nimetler, dünyanın hiçbir servetiyle kıyaslanamaz. İşte bu sebeple sevgili peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi canımızdan ileri tutmalı, ahirette hep onunla beraber olma niyazıyla, bazen Yunus gibi araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni diye inlemeli. Bazen de Merzifonlu dedezade Mehmet Hilmi gibi, özledi ancak bu gönlüm ya Resulallah seni, düşte olsun sevdiğim, bir defa görsem ah seni diye gözyaşı dökerek ona olan hasretimizi ve özlemimizi dile getirmeliyiz. Çünkü hasret ateşi hep canlı ve diri tutulmalı, aşk alevinin azalmasına, sönüp küllenmesine meydan verilmemelidir. Dünyanın en kıymetli pırlantasına sahip olduğu halde, onu cam zannedip yokluk ve sefalet içinde yaşayan bir kimse, kendine ne kadar yazık etmişse, peygamberlerin şahına ümmet olduğu halde, bu bahtiyarlığın farkına varmayıp, manevi bir fakirlik içinde yaşayan kimse, kendine daha da yazık etmiş demektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize, sahip olduğumuz üstünlükleri bir bir hatırlatmış, Allah katında en hayırlı ümmet kabul edildiğimizi ifade etmiş, cennetin yarısını bu ümmetin dolduracağını müjdelemiş, dünyaya en sonra gelmiş olsak bile, ahirette bütün insanlardan önce hesaplarımızın görülüp, herkesten önce cennete kavuşacağımızı hatırlatmış, ümmetinden 70 bin kişinin sorgusuz sualsiz cennete gireceğini bildirmiş ve böylece her Müslümanın bu bahtiyarlıklara erme fırsatını yakalayabileceğini söylemiştir. O halde muhterem kardeşlerim, sahip olduğumuz değeri bilmeliyiz. Kendimizi önemsemeliyiz. Allah'ın cömertçe sunduğu bu imkanlara layık olmaya gayret etmeliyiz. Cenab-ı Hakk'ın bu ümmete lütfettiği en büyük saadet, Peygamberler Sultanı Efendimiz'e şefaat etme makam ve mertebesini bağışlaması, günahkar kullarını ahiretin o dayanılmaz sıkıntılarından Peygamber-i Zişan vasıtasıyla kurtarmasıdır. Şefaat müjdesi, yüzyıllar boyu Müslümanların gönlünü yaşama sevinciyle doldurmuş, binlerce şair, on binlerce şiirinde bu ümidi dile getirmiştir. Konya'nın Hadim ilçesinden olup, 1939'da ailesiyle birlikte Medine-i Münevvere'ye hicret eden ve 1966'da orada vefat eden Kaşıkçı Ali Rıza da bu peygamber aşıklarından biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ayağıyla şereflenen topraklarda ölmeyi ve orada kalmayı en büyük şeref bilen bu peygamber sevdalısıyla birlikte, ya Resulallah, senden başka şefaatine sığınacağımız kimse yok, Seni çok seviyoruz. Sen de şanına düşeni işle, düşeni işle diyerek ümmeti olmakla iftar ettiğimiz o rahmet çağlayanına şefaat niyazıyla şöyle yalvarmıştı. Medet ey ruhi revanım yetişir, aşktan özge gamu sevda nemedir, var mı başka ilticamız kimedir, medet ey mahzeni esrar, medet ey. Medet ey babına bendeyle beni, çok harap etti beni nefsi deni, medet ey şanına işle düşeni, medet ey tut beni her bar, medet ey. Medet ey ruhi cihan veçhi cemil, talebim aşk-ı hüda başka değil, du cihan oldu bu rızaiye delil, medet ey gel beni kurtar, medet ey. Rabbimizin Habibi, gönlümüzün tabibi Efendimiz, Cenab-ı Hakk'ın övüp de yarattığı aziz bir insandı. Kainatın sahibi onu her zaman el üstünde tuttu. Diğer peygamberleri sadece bir kavme gönderdiği halde onu bütün insanlığa rehber kıldı. Önceki peygamberler ya sadece nebi veya sadece resul oldukları halde Allah Teala ona her iki rütbeyi birden verdi ve kendisine bu sıfatlarla hitap etti. Kullarını da sakın ha adıyla çağırmak suretiyle ona saygısızlık etmeyiniz. Kendisine tıpkı benim gibi ya Resulallah, ya Nebiyallah şeklinde hitap ediniz diye uyardı. O son peygamberdir. Artık yeryüzüne bir daha peygamber gelmeyecektir buyurdu. Kısacası o peygamberler şahı, hiçbir varlığın sahip olmadığı üstünlüklere sahipti. Cenab-ı Mevla onun yâri ve yardımcısı oldu. Habibini düşmanları karşısında yalnız bırakmadı. Kendini bilmezlerin onu küçük düşürmesine izin vermedi. Ashab-ı kiram, Peygamberler Sultanı Efendimiz'e bazen bize kulak ver, bizi gözet, acele etme de iyi anlayalım anlamında Arapça olarak ra'ina diye hitap ederlerdi. Bu kelime Yahudi dilinde de vardı. Onlar bu ifadeyi dinle, a sözü dinlemez herif gibi manalarda alay için kullanırlar ve kainatın efendisiyle konuşurken bu kelimeyi bizim çobanımız anlamına gelecek şekilde telaffuz ederler, sonra da kıs kıs gülerlerdi. Allah Teala bu haddini bilmezlerin Resulullah'ı hafife almalarına razı olmadı. Tarih boyunca peygamberlere düşman olan bu nasipsizlerin Resul-i Ekrem ile eğlenmesine fırsat vermemek için müminlerin ona ra'ina diye hitap etmelerini yasakladı ve bu ifade yerine aynı anlama gelen unzurna kelimesini kullanmalarını emretti. Bakara suresi ayet 104. Peygamber alemlere rahmet olarak yaratılmıştı. Ben insanım diyen hiçbir ferdin o en büyük insana saygıda kusur etmemesi gerekirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Medineli Müslümanların önde gelenlerinden biri olan Sa'd bin Muaz'a çok değer verirdi. Hatta bir defasında Sa'd huzuruna gelirken yanında bulunan ensar-ı kirama efendiniz veya hayırlınız için ayağa kalkınız buyurmuştu. Sa'd'ın bir özelliği de Yahudilerin dilini bilmesiydi. Bir gün bu lanetlilerin kainatın efendisi hakkında yukarıda anlatıldığı şekilde alaylı bir dil kullandıklarını duyunca öfkelendi. Şayet Resulullah'a bir daha böyle seslendiğinizi duyarsam boynunuzu koparırım diye kükredi. Alemlere rahmet olan o peygamberi zişana saygısızlık edilmesine Allah Teala da müminler de razı olmazdı. Mekke ile Yemen arasında yaşayan Necran Hristiyanları hicretin 10. yılında yani miladi 631'de 60 kişilik bir heyetle Medine'ye geldiler. Peygamberin huzuruna varmadan önce sefer elbiselerini çıkarıp ipekli elbiselerini, etekleri sırmalı cübbelerini giydiler. Altın yüzüklerini taktılar. Bir debdebe içinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkıp selam verdiler. Peygamber aleyhisselam bu gururlu insanların selamını almadı. Ertesi gün Hazreti Ali'nin tavsiyesi üzerine o süslü elbiselerini çıkarıp sade bir kıyafet ile huzura girdiklerinde Nebi-i Muhterem onların selamını aldı ve kendilerine yer gösterdi. Aralarında Hristiyanlığı iyi bilen alimlerin de bulunduğu bu heyeti İslamiyet'e davet etti. Onlar biz eskiden Müslüman olmuşuzdur diyerek dinlerine bağlı olduklarını söylediler. Sonra da Hazreti Peygamber'e sen bizim büyüğümüze hakaret ediyormuşsun diye sitem ettiler. Resul-i Ekrem ile aralarında şöyle bir konuşma geçti. Sizin büyüğünüz kim? Onlar Meryem oğlu İsa. Sen onun Allah'ın kulu olduğunu söylüyormuşsun. Evet, o Allah'ın hem kulu hem de Resulüdür. Onlar, hayır o ilahtır. Onun gibi babasız olarak yaratılan bir başkası da yoktur. Eğer ona insandır diyorsan, babasının kim olduğunu söyle. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, adeti üzere bu soruya hemen cevap vermedi. Onun açığını yakaladıklarını zanneden Necranlılar, eğer peygambersen İsa hakkında bildiklerini söyle. Biz de kalkıp gidelim diye dayattılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara bizzat cevap vermeyeceğini, Cenab-ı Hakk'ın göndereceği cevabı kendilerine ileteceğini söyledi. Derken beklenen cevap geldi. Ali İmran suresinin ilk 64 ayeti her şeyi açıklıyordu. Özetle bu ayetlerde ilahi vahyin hedefleri ve maksatları çiziliyor. Kur'an'ın tıpkı Tevrat ve İncil gibi insanları doğru yola iletmek için geldiği, Allah'ın da dinin de bir olduğu belirtiliyor. İnanmış adamın özelliği ortaya konuyor. Hazreti Meryem ve ailesi tanıtılıyor. Onun iffetli bir hanım olduğu belirtiliyor. Hazreti İsa'nın Hazreti Adem gibi babasız dünyaya gelişi anlatılıyor. Onun da Allah'ın birliğini ortaya koyduğu pekiştiriliyor. Ve bu konularda İncil'lerde bulunmayan geniş bilgiler veriliyordu. Tabii hidayet erişmeyince gönüller yeşermez muhterem kardeşlerim. Necranların kalbi hidayet güneşine kapalıydı. Onca ayet karşısında kılları kıpırdamadı. Gönüllerindeki buzlar çözülmedi. Üstelik Resul-i Ekrem'e direnmeye kalktılar. Allah'ın birliğini ısrarla inkar ettiler. Doğru yol bizim yolumuzdur diye dayattılar. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam aynı surenin 61. ayetini uygulamaya koydu. Onları mübahaleye yani bu konuda kim haksızlık ediyorsa lanetleşmeye davet etti. Madem ki bu gerçekleri öğrendikten sonra onları kabul etmeyip benimle tartışmaya kalkışıyorsunuz, öyleyse oğullarımızı, kadınlarımızı kendimizi ortaya koyalım. Hangimiz yalancı isek Allah'ın laneti onun üzerine olsun diye dua edelim dedi. Necranlılar tartışmayı hemen kesiverdiler. Hele aramızda bir konuşalım, sonra gerekeni yaparız diyerek oradan ayrıldılar. Resul-i Ekrem'in tavırlarını dikkatle izleyen Hristiyan bilginleri, bu zatın peygamber olduğu anlaşılıyor. Eğer gerçekten peygamberse ve bize beddua ederse, yeryüzünde bir tane bile Hristiyan kalmaz. Şimdiye kadar bir peygamberle lanetleşip de küçükleri büyümüş, büyükleri sağ kalmış bir millet yoktur. En iyisi onunla barış yapıp memleketimize geri dönmektir dediler. Ertesi sabah Allah'ın Resulü yanına sevgili kızı Hazreti Fatıma'yı, damadı Hazreti Ali'yi, torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin'i alarak mübahale yapmak üzere meydana çıktı. İşin ciddiyetini kavrayan Necranlılar büyük bir korkuya kapıldılar. Lanetleşmekten vazgeçtiklerini belirttiler. Müslümanlığı kabul etmeyeceklerini ama Resul-i Ekrem'in ileri süreceği diğer şartları kabul edeceklerini, istenen maddi tazminatı yani cizyeyi ödeyeceklerini söylediler. Hazreti Peygamber de onları mutlaka Müslüman olacaksınız diye zorlamadı. Bazı tazminatlardan başka halka iyi davranmaları, faiz alıp vermemeleri, kan davasından vazgeçmeleri gibi şartları kabul ettirdi. Necranlar yapılan anlaşmadan sonra memleketlerine dönüp gittiler. Muhterem kardeşlerim, sevgili peygamberi zor durumda kaldığında kainatın Rabbi onu yalnız bırakmaz. Hemen imdadına yetişirdi. Bedir gazvesinde olup bitenler unutulacak gibi değildir. Müslümanlardan üç misli kalabalık düşman ordusu gönüllerde endişe uyandırdığı zaman Resul-i Ekrem mübarek ellerini açarak kıbleye yöneldi ve Allah'ım bana olan vaadini gerçekleştir. Allah'ım eğer bu bir avuç Müslüman helak olursa yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz diye yalvarmaya başladı. Yönünü kıbleden çevirmeden ellerini hep ileri doğru uzatarak durmadan dua etti. Ridası omuzundan sıyrılıp yere düştü. Resul-i Ekrem'in kendisini harap edercesine yalvarıp yakarması Hazreti Ebu Bekir'in yüreğini sızlattı. Ridasını yerden alıp omuzlarına koyarken kendisini daha fazla üzmemesi için ona yalvardı. Rabbin sana olan vaadini yerine getirecektir dedi. Kur'an-ı Kerim'de 1000 meleğin, 3000 meleğin, 5000 meleğin Müslümanların yardımına koştuğu haber verilmektedir. İbn Abbas'ın rivayet ettiğine göre o gün bir sahabi müşriklerden birini kovalarken bir kırbaç sesi işitti. Ses yukarıdan geliyor ve biri atına "Fırla hayzum!" diye sesleniyordu. O anda kovaladığı düşmanın boylu boyunca yere serildiğini, burnunun berelendiğini, yüzünün kamçı darbesiyle yarıldığını ve suratındaki çürüklerin yemyeşil bir renge dönüştüğünü gördü. Doğruca Resul-i Ekrem'in yanına gitti ve olup biteni anlattı. Allah'ın Resulü ona gördüklerinin gerçek ve bunun semadan gelen yardımlardan biri olduğunu söyledi. Sa'd bin Ebi Vakkas, Uhud gazvesinde Resul-i Ekrem'in yanında yiğitçe çarpışan beyaz elbiseli iki kişiden bahisle onları ne daha önce ne de bu olaydan sonra gördüğünü söyler. Bütün bunlar ve daha nice yardımlar Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'ine birer ikramıdır. Muhtelif savaşlarda İslam düşmanları bile melekleri değişik kıyafetlerde görmüşler. Onları sahabe arasında daha önce hiç görmediklerini söylemişlerdir. Bu tür fevkalade olaylar Cenab-ı Hakk'ın Resulünü ve müminleri hiçbir zaman yalnız ve yardımsız bırakmadığını ortaya koymaktadır. Şayet biz Allah'a ve Resulullah'a derin bir iman ve mükemmel bir teslimiyetle ilahi ikrama layık hale gelebilirsek, kainatın Rabbi bizim de yarimiz ve yardımcımız olacaktır. Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.